Kitabın adı Kayıp Sembol. Yazarı Dan Brown. Dördüncü ayrım. Dördüncü bölüm. ABD Kongre binası, şehir planlamacısı Pierre Lanfa'nın anıtın kaidesi diye tasvir ettiği yüksek bir plato üzerindeki ulusal parkın doğu ucunda şahane bir biçimde durur. Devasa kongre binasının uzunluğu 230 metre, derinliği 107 metredir. 16 dönümden fazla yer kaplayan binanın 541 odası bulunmaktadır. Neoklasik mimarisi özenli bir şekilde Amerika'nın kurucularına yeni cumhuriyetin kanunlarını ve kültürünü yaratmakta ilham kaynağı olan antik Roma ihtişamını yansıtmaktadır. Kongre binasına giren turistlerin yeni güvenlik kontrol noktası, kongre binası kubbesini çevreleyen muhteşem pencerenin altında kısa süre önce tamamlanan yeraltı ziyaretçi merkezindeydi. Yeni işe alınan güvenlik görevlisi Alfonso Nunes, kontrol noktasına yaklaşan erkek ziyaretçiyi dikkatle inceledi. Kafası tıraşlı olan adam binaya girmeden önce telefon görüşmesini tamamlarken lobide oyalanıyordu. Sağ kolu askıdaydı ve yürürken hafif topallıyordu. Üzerindeki ordu donanma mensuplarına mahsus eskimiş paltoyla tıraşlı başı birleşince Nunes onun asker olduğunu tahmin etti. ABD ordusunda hizmet verenler Washington'a en sık gelen ziyaretçilerdi. Tek başına gelen tüm erkek ziyaretçilere uygulanan güvenlik protokolünü tatbik eden Nunes, "İyi akşamlar bayım," dedi. Merhaba diyen ziyaretçi neredeyse bomboş olan girişe göz gezdirdi. Sessiz bir akşam. Nunes, "NFC şampiyonluk maçları," diye cevap verdi. "Bu akşam herkes Redskins'i izliyor." Nunes de bunu yapmayı dilerdi ama işteki ilk ayıydı ve kısa çöpü o çekmişti. Metal nesneleri kutuya bırakın lütfen. Ziyaretçi uzun paltosunun ceplerini iş gören tek eliyle karıştırırken Nunes onu dikkatle izledi. İnsani içgüdüler yaralılarla kötürümlere özel ayrıcalıklar tanırdı ama Nunes bu içgüdüleri bastırmanın eğitimini almıştı. Ziyaretçi cebindeki bozukluklar, anahtarlar ve birkaç telefondan oluşan alışılmış karışımı çıkarırken Nunes bekledi. Adamın kalın bandajlara sarılmış yaralı eline bakarken burkuldu mu diye sordu. Keladan başını onaylarcasına salladı. Buzdakaydım bir hafta önce. Hala feci ağrıyor. Bunu duyduğuma üzüldüm. Şuradan geçin lütfen. Ziyaretçi dedektörün altından topallayarak geçerken aygıt itiraz ederek vınladı. Ziyaretçi kaşlarını çattı. Ben de bundan korkuyordum. Bu bandajların altında yüzüğüm var. Parmağım çok şişmişti, çıkaramadık. Bu yüzden doktorlar üzerinden sardılar. Nunes, sorun değil dedi. El dedektörüyle bakarım. Nunes, metal dedektörünü ziyaretçinin sargılı elinin üstünden geçirdi. Beklendiği gibi bulduğu tek metal, adamın yaralı yüzük parmağının üzerindeki büyük kütleydi. Nunes acele etmeden metal dedektörüyle adamın kol askısı ve parmaklarının her bir köşesini taradı. Müdürünün binanın güvenlik merkezindeki kapalı devre sisteminden büyük ihtimalle kendisini izlediğini biliyordu ve bu işe ihtiyacı vardı. Dikkatli olmakta fayda var. Dedektörü dikkatlice adamın askısından içeri kaydırdı. Ziyaretçi acıyla geri çekildi. Üzgünüm. Adam, önemli değil dedi. Bugünlerde fazla dikkatli olunmuyor. Gerçekten de öyle. Nunes adamdan hoşlanmıştı. Tuhaftır ki bu, yaptığı işte çok şey ifade ediyordu. İnsani içgüdüler, Amerika'nın terörizme karşı ilk sırada gelen savunmasıydı. İnsani içgüdülerin dünyadaki tüm elektronik cihazlardan çok daha güçlü dedektör olduğu ispat edilmiş bir gerçekti. Güvenlik kitaplarından biri buna, korku duygusunun hediyesi diyordu. Bu vakada Nunes'in içgüdüleri korku duymasına sebep olacak hiçbir şey söylemiyordu. Şimdi çok yakın durduklarından fark ettiği tek tuhaflık, sert görünüşlü bu adamın yüzüne bir tür bronzlaştırıcı veya kapatıcı makyaj uygulamış olmasıydı. Her neyse, kışın soluk görünmek kimsenin hoşuna gitmez. Taramasını bitirip dedektörü kapatan Nunes, "Geçebilirsiniz," dedi. "Teşekkürler." Adam kutudan eşyalarını toplamaya başladı. O bunu yaparken Nunes adamın sargıların altından çıkan iki parmağında da dövme olduğunu fark etti. İşaret parmağının ucunda bir taç, baş parmağında ise yıldız işareti vardı. Parmak uçları dövme yapmak için acı verici bir yer gibi görünse de Nunes galiba bugünlerde herkes dövme yaptırıyor diye düşündü. Şu dövmeler canını acıtıyor mu? Bakışlarını parmak uçlarına indiren adam kendi kendine güldü. Sandığınızdan daha az. Nunes, şanslıymışsınız dedi. Benimki çok acıttı. Acemi birliğindeyken sırtıma bir deniz kızı yaptırmıştım. Deniz kızı mı? Kel adam kendi kendine güldü. Utanarak evet dedi. Gençlikte yapılan hatalar. Kel adam, seni anlıyorum diye cevap verdi. Ben de gençliğimde büyük bir hata yaptım. Şimdi her sabah onunla birlikte uyanıyorum. Adam uzaklaşırken ikisi de kahkaha atıyordu. Nunez'in yanından geçip kongre binasına çıkan yürüyen merdivene binen Malak, çocuk oyunu diye düşündü. İçeri girmek beklediğinden daha kolay olmuştu. Yüzündeki ve ellerindeki makyaj vücudundaki dövmeleri saklarken, hantal yürüyüşü ve şişirilmiş göbeği de gerçek fiziğini gizlemişti. Ama asıl deha, binaya soktuğu etkili nesneyi gizleyen kolaskısındaydı. Aradığımı bulmama yardım edebilecek tek adama benden bir hediye. 5. Bölüm. Dünyanın en büyük ve teknolojik açıdan en gelişmiş müzesi aynı zamanda dünyanın en iyi saklanan sırrıdır. Ermitaj Müzesi. Vatikan Müzesi ve New York Metropolitan Müzesi'nin toplamından daha fazla parçaya ev sahipliği yapar. Ama bu muazzam koleksiyona karşın sıkı korunan duvarlarının içine halktan çok az kişi davet edilir. Washington DC'nin hemen dışında 4210 Silver Hill yolundaki müze, her biri futbol sahasından daha geniş bir alanı kaplayan ve birbirine bağlı 5 bölmeden oluşan zikzak şeklinde dev bir yapıdır. Binanın mavimsi metal dış cephesi içindeki acayipliklere dair belli belirsiz bir ipucu verir. Bir ölü bölge, bir ıslak bölme ve 20 kilometreden uzun depolama kabinlerini içeren 55 kilometre karelik yabancı bir dünya. Bilim insanı Catherine Solomon, bu akşam beyaz Volvo'sunu binanın ana güvenlik kapısına sürerken huzursuzdu. Bekçi gülümsedi. Galiba futbol taraftarı değilsiniz Bayan Solomon. Redskins şampiyonluk maçı öncesi gösterisinin sesini kıstı. Catherine zoraki gülümsedi. Pazar akşamındayız. Aa evet doğru, toplantınız var. Endişeyle, geldi mi diye sordu. Görevli önündeki kağıtlara baktı. Giriş kaydı yaptırdığını görmüyorum. Erken geldim. Catherine adama dostça el salladıktan sonra dolambaçlı giriş yolundan devam edip iki sıralı küçük otoparkın sonunda bulunan her zamanki yerine park etti. Eşyalarını toplarken dikiz aynasında kendine bir göz attı. Bu davranışı kendini beğenmişlikten çok alışkanlıktan kaynaklanıyordu. Catherine Solomon, atalarının gergin Akdenizli tenine sahipti ve 50 yaşında olmasına rağmen pürüzsüz bir cildi vardı. Neredeyse hiç makyaj yapmıyor, gür siyah saçlarına biçim vermeden açık bırakıyordu. Ağabeyi Peter gibi onun da gri gözleri, ince ve asil bir zarafeti vardı. İnsanlar onlara ikiz gibisiniz derlerdi. Catherine 7 yaşındayken babaları kansere yenik düşmüştü. Bu yüzden babasıyla ilgili çok az hatırası vardı. Catherine'den 8 yaş büyük olan ağabeyi babaları öldüğünde 15 yaşındaydı. Bir Solomon patronu olma yolculuğuna düşünülenden çok daha erken başlamıştı. Ama tahmin edileceği üzere Peter, aile isimlerine yakışan bir asalet ve güçle rolüne uyum sağlamıştı. Bugün hala Catherine'i çocukmuş gibi kolluyordu. Ağabeyinin ara sıra sıkıştırmasına ve münasip aday bulmakta hiç güçlük çekmemesine rağmen Catherine hiç evlenmemişti. Bilim onun hayat ortağı haline gelmiş, yaptığı iş herhangi bir erkeğin ümit edemeyeceği kadar doyurucu ve heyecan verici olmuştu. Catherine bu yüzden hiç pişmanlık duymuyordu. İlk duyduğunda pek bilinmeyen bir çalışma sahası olan noetik bilim, geçen yıllarla birlikte insan beyninin gücünü anlamakta yeni kapılar aralamaya başlamıştı. İşletilmeyen potansiyelimiz sahiden de şok edici. Catherine'in noetik dalında yazdığı iki kitap onu bu anlaşılmaz sahada önder konumuna getirmişti ama son keşfi yayınlandığında tüm dünyada noetik bilimi sohbetlerin baş konusu haline getirmeyi vaat ediyordu. Ama bu akşam bilim aklındaki son şeydi. Günün erken saatlerinde ağabey ile ilgili üzücü bir bilgi almıştı. Doğru olduğuna hala inanamıyorum. Tüm akşamüstü başka bir şey düşünememişti. Ön camına yağmur çiselemeye başlayınca içeri girmek için aceleyle eşyalarını eline aldı. Cep telefonu çaldığında arabadan çıkmak üzereydi. Arayanın numarasına bakıp derin bir nefes aldı. Ardından saçlarını kulağının arkasına alıp cevap vermeye hazırlandı. 10 kilometre ötede Malak, kongre binasının koridorlarını kulağına dayadığı cep telefonuyla dolaşıyordu. Hat çalarken sabırla bekledi. Sonunda bir kadın sesi, ''Efendim'' dedi. Malak, ''Bir daha buluşmamız gerek'' dedi. Uzun bir sessizlik oldu. Her şey yolunda mı? Malak, yeni bilgiler edindim dedi. Dinliyorum. Malak derin bir nefes aldı. Ağabeyinizin DC'de saklandığına inandığı şey. Evet, bulunabilir. Catherine Solomon'un sesinden şaşırdığı anlaşılıyordu. Bana gerçek olduğunu mu söylüyorsunuz? Malak kendi kendine gülümsedi. Bazen bir efsanenin asırlarca sürmesinin bir sebebi vardır. 6. Bölüm. Bu kadar mı yaklaşabiliyorsun? Şoför Kongre binasından 400 metre uzaktaki birinci sokakta park ettiğinde Langdon içini bir endişe kapladığını hissetti. Şoför, korkarım ki öyle dedi. İç güvenlik. Artık anıt binaların yanına araçlar giremiyor. Üzgünüm efendim. Saatine bakan Langdon 18.50 olduğunu görünce şaşırdı. Ulusal parkın etrafındaki bir inşaat alanı onları yavaşlatmıştı ve konuşması 10 dakika içinde başlayacaktı. Arabadan fırlayıp Langdon'un kapısını açan şoför, hava bozuyor dedi. Acele etseniz iyi olur. Langdon bahşiş vermek için cüzdanına yeltendi ama adam yapmamasını işaret etti. Ev sahibiniz ücrete cömert bir bahşiş ekledi. Eşyalarını toplayan Langdon, tam Peter'ın yapacağı cinsten bir iş diye düşündü. Peki, yolculuk için teşekkürler. Langdon, yeni yeraltı ziyaretçi girişine inen kavisli yolun başına geldiğinde ilk yağmur damlaları düşmeye başlamıştı. Kongre binası ziyaretçi merkezi yüksek maliyetli ve tartışmalı bir proje olmuştu. Disney dünyasına rakip bir yeraltı şehri olarak tasvir edilen bu yer, sergiler, restoranlar ve toplantı salonları ile 50 kilometre karelik bir alanı kaplıyordu. Bu kadar uzun bir yürüyüş yapmayı planlamamış olmasına rağmen Langdon görmek için can atıyordu. Gökyüzü her an boşalacak gibiydi. Hemen koşmaya başladı. Ama makosenleri ıslak zemine pek tutunamıyordu. Konferans için giyindim. Yağmurda yokuş aşağı 370 metre koşmak için değil. Sonunda aşağı indiğinde nefes nefese kalmıştı. Döner kapıyı iten Langdon, soluk almak ve ıslanan giysilerini düzeltmek için girişte biraz durdu. Bunu yaparken önündeki yeni tamamlanan yere bir göz gezdirdi. Pekala, etkilendim. Kongre binası ziyaretçi merkezi beklediği gibi değildi. Yer altında olduğundan Langdon içeri girerken endişeye kapılmıştı. Çocukluğunda geçirdiği bir kaza yüzünden bütün gece derin bir kuyunun dibinde beklemek zorunda kalmıştı ve Langdon şimdi kapalı yerleri felç geçirtecek kadar sevimsiz buluyordu. Ama yer altındaki bu alan bir şekilde havadardı, ışıklı ve ferah. Geniş cam tavanda içerideki inci rengi boyaya parıltı veren etkileyici bir dizi ışık düzeneği vardı. Langdon normal şartlarda buranın mimarisini hayranlıkla incelemek için bir saatini harcardı ama gösteriye 5 dakika kaldığından başını önüne eğip ana koridordan güvenlik kontrol noktasına ve yürüyen merdivenlere doğru ilerledi. Kendi kendine rahatla dedi. Peter yolda olduğunu biliyor. Bu etkinlik sensiz başlamayacak. Güvenlik noktasında Latin Amerikalı bir görevli, Langdon ceplerini boşaltıp eski saatini çıkarırken onunla çene çaldı. Mickey Mouse mu diyen kibar görevli oldukça neşeliydi. Yorumlara alışkın olan Langdon başını salladı. Koleksiyon ürünü olan Mickey Mouse saati 9. doğum gününde annesiyle babası hediye etmişti. Bana yavaşlayıp hayatı fazla ciddiye almamayı hatırlatması için takıyorum. Görevli gülümseyerek, işe yaramıyor galiba dedi. Aceleniz varmış gibi görünüyorsunuz. Langdon da gülümseyerek çantasını X-ray cihazına koydu. Ulusal heykel salonuna nereden gidiliyor? Görevli yürüyen merdiveni gösterdi. İşaretleri göreceksiniz. Teşekkürler. Langdon çantasını banttan alıp acele etti. Yürüyen merdiven yukarı çıkarken derin bir nefes alıp düşüncelerini toplamaya çalıştı. Başının üstündeki yağmurdan ıslanmış cam tavandan aydınlatılmış kubbenin heybetli biçimine baktı. İnsanı şaşkınlığa düşüren bir binaydı. Çatının tepesinde 90 metre yükseklikteki özgürlük anıtı puslu karanlığın içinden kutsal bir koruyucu gibi yükseliyordu. Langdon, bu 6 metrelik bronz heykelin her bir parçasını yerleştiren işçilerin köle olmalarını her zaman anlamlı bulmuştu. Pek az lisenin müfredatına giren bir kongre binası sırrı. Aslında tüm bina, başkan yardımcısı Henry Wilson'ın zatürreden ölmesine sebep olan katil banyonun, sayısız ziyaretçinin ayağının takıldığı kan lekeli bir merdivenin, 1930'da Bodrum'da işçilerin General John Alexander Logan'ın içi doldurulmuş atını buldukları, mühürlü bir odanın yer aldığı garip gizemlerden oluşan bir hazineydi. Ama hiçbir efsane, binada 13 farklı hayalet yaşadığı iddialarından daha etkili olmamıştı. Şehir planlamacısı Pierre Lanfa'nın hayaletinin gecikmiş alacaklarını tahsil etmek için 200 yıl koridorlarda dolaştığı söylenirdi. İnşaat sırasında kongre binası kubbesinden düşen bir işçinin ruhunun elinde aletlerle koridorlarda dolaştığı görülmüştü. Ve elbette görülen hayaletlerin en ünlüsü sayısız kez bodrum katında belirmişti. Binanın yer altındaki dar geçitler ve bölmelerden oluşan, tekinsiz labirentinde sinsice dolaşan siyah bir kedi. Yürüyen merdivenden adımını atan Langdon bir kez daha saatine baktı. 3 dakika. Koridorda koşturarak Ulusal Heykel Salonu'na doğru işaretleri takip ederken açılış cümlelerini zihninde tekrarlıyordu. Peter'ın asistanının doğruyu söylediğini itiraf etmek zorundaydı. Bu konuşma, önde gelen bir masonun Washington DC'deki etkinliği için mükemmel seçimdi. DC'nin masonik bir tarihi olduğu sır değildi. Bu binanın köşe taşı George Washington tarafından masonik bir törenle yerleştirilmişti. Bu şehir, yeni başkentlerini masonik semboller, mimari ve sanatla donatan güçlü beyinlere sahip usta masonlar, George Washington, Benjamin Franklin ve Pierre Lanfan tarafından yaratılıp tasarlanmıştı. Elbette insanlar bu sembollerde her türden çılgınca fikri görebiliyor. Komplo teorisyenlerinin pek çoğu, masonik kurucuların şehrin sokaklarında sakladıkları sembolik mesajlarla güçlü bir sırrı koruduklarını iddia ediyordu. Langdon bunlara hiç kulak asmamıştı. Masonlar hakkında o kadar çok yanlış bilgi vardı ki, eğitimli Harvard öğrencileri bile kardeşlik hakkında şaşırtıcı derecede çarpık kavramlara kendilerini kaptırabiliyorlardı. Geçen sene birinci sınıf öğrencilerinden biri, elinde internetten aldığı çıktılarla Langdon'ın sınıfına dehşet dolu gözlerle dalmıştı. Washington DC sokaklarının çeşitli şekiller alacak biçimde işaretlendiği bir haritaydı. Satanik, beş köşeli yıldızlar, masonik pergel ve cetvel, Baphomet'in başı. Yazarın notu, Hristiyan folklorunun ürettiği hayali bir pagan tanrısı, 19. yüzyılda satanizmin sembolü olmuştur. Bu, Washington DC'yi tasarlayan masonların bir tür karanlık ve gizemli düzenin içinde olduklarının kanıtıydı. Langdon, hoş demişti ama inandırıcı değil. Bir harita üzerinde kesişen çizgiler bulmayı kafana koyarsan her türden şekil oluşturabilirsin. Çocuk, ama bunlar tesadüf olamaz diye bağırmıştı. Langdon öğrenciye sabırla aynı şekillerin Detroit sokak haritasında da oluşturulabileceğini göstermişti. Çocuk, çok kötü, hayal kırıklığına uğramıştı. Langdon, şevkin kırılmasın demişti. Washington'ın bazı inanılmaz sırları var ama bu harita üzerinde değiller. Genç adam birden canlanmıştı. Sırlar mı? Ne gibi? Her bahar döneminde okült semboller dersi veriyorum. DC'den hayli sık bahsederim. O dersi almalısın. Okült semboller. Birinci sınıf öğrencisi yine heyecanlanmıştı. Demek DC'de şeytani semboller var. Langdon gülümsemişti. Üzgünüm ama okült kelimesi şeytana tapmakla ilgili görüntüler çağrıştırsa da aslında gizli ya da anlaşılmaz demektir. Dini baskının yaşandığı dönemlerde öğretilere aykırı bilgilerin saklı ya da okült kalması gerekiyordu ve kilise bunu bir tehdit olarak algıladığından okült olan her şeyi şeytani olarak tanımladı ve bu yargı böylece kaldı. Aa, çocuk yıkılmıştı. Yine de o bahar, 500 öğrenci, çatırdayan tahta sıralarıyla eski bir derslik olan Harvard Sanders Tiyatrosu'na doluştuğunda Langdon bu öğrencinin ön sırada oturduğunu fark etmişti. Langdon geniş sahneden, "Herkese günaydın" diye seslenmişti. Projeksiyon makinesini açınca arkasında bir resim belirmişti. Yerlerinize otururken içinizden kaçı bu resimdeki binayı tanıyabildi? Onlarca ses hep bir ağızdan ABD Kongre Binası diye bağırmıştı. Washington DC. Evet, bu kubbede 4000 ton demir kullanıldı. 1850'ler için mimari yaratıcılıkla benzersiz bir ustalık. Birisi dehşet diye bağırmıştı. Gözlerini deviren Langdon, içten içe bu kelimenin yasaklanmasını dilemişti. Peki, aramızdan kaç kişi Washington'a gitti? Tek tük eller havaya kalkmıştı. Bu kadar az mı? Langdon şaşırmış gibi yapmıştı. Peki, kaç kişi Roma'ya, Paris'e, Madrid'e veya Londra'ya gitti? Salondaki ellerin neredeyse tümü havadaydı. 4. ayrımın sonu. Sayfa 38. Devamı 5. 5. ayrımda.